Ayrım 3, Cemile, Orhan Kemal, sayfa 34. 9. Bir ayı balığını hatırlatan geniş omuzlu kocaman kocaman elli genel müdür Yahudi Salomon, iri burnunu öndeki kağıtlara indirmiş, yanı başındaki koltukta İtalyan kırmalı Fransızcasıyla hararetli hararetli konuşmakta olan Signor Orlando'yu dinliyordu. Orlando, sabato ediliyorum farkındayım. İmalatı düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir taşla iki kuş vurmak emelindeler. Bu surette hem fabrika idaresi hem de işçi, bilhassa buna önem veriyorlar. Aleyhime dönecek. Bütün yeniliklere karşı aynı reaksiyon, malum. Numan Bey'e her şeyi anlattım. Numan Bey kibar adam, kültürlü adam, bir Avrupalı kadar ileri anlayışlı adam, dedi. Orası gerçek. Ama öteki, tam bir fedual. Hem de en fenasından. Niçin dolaşır fabrika içlerini? İlgilenmesin, bıraksın size ve bana. O istesin, bizden randıman. Çukurova'ya altları delik pabuçları, kirli atlet fanilası, pis hasır şapkasıyla talihini denemek için gelen Yahudi Salomon, ambar memurlukları, kantar kağıtçıkları yapmış, sonraları Çukurova'nın çeşitli kasaba ve şehirlerinde uzun uzun sürtmüş, açık göz Hinoğlu Hin, yaş yere basmaz biriydi ki nasılsa bu fabrikaya kapılanmış, tırnaklarını adam akıllı geçirmişti. Şöyle böyle Fransızcası, biraz Almancası ve alafrangayı anlayışıyla Numan Rüştü Bey'i, sırasında kara cahil bir bakkal kadar hesapçılığı vurdum duymazlığıyla da Kadir Ağa'yı avlamış, gözlerine girmişti. Fabrikada çarpışan çıkarların farkındaydı. Ama o taraf tutmayı kendi çıkarları dışında bulduğu için kökleri ta Numan Rüştü Bey'le Kadir Ağa'ya kadar uzanan bu zıttığı anlamaz görünüyordu. Kıpkırmızı yüzü büsbütün kızaran ve bir makinalı tüfek gibi konuşan İtalyan'ı sakin sakin dinlerken bir yandan da o gün postadan çıkan mektuplara göz atıyor, iptik ve bez siparişine ait olanları ticaret masasına verilmek üzere bir kenara ayırıyordu. Signor Orlando, siz ağaya söyleyin lütfen, diye devam etti. Zahmet edip girmesinler fabrika işlerine. Bu fabrikanın mühendisi benim. Sorulacak bir şey varsa çağırsınlar beni. Gereken bilgiyi vereyim kendilerine. Birdenbire başını kaldırdı Salomon. Yorma kendini. Kadir ağaya bu söylenmez. Söylense bile hiçbir tesiri olmaz. Kadir Ağa bir bakkal, kara cahil, bir bakkal kadar ilkeldir. Orta Anadolu bir bakkal. Her sabah dükkanını besmeleyle açar, kavanozlarının tozunu alır, onları okşar severse Kadir Ağa da böyledir. Kolaya, zımparaya, tozu karıştırıldığı meselesine gelince, mühim, çok mühim bu. Siz bu konuda ne biliyorsunuz ondan bahsedin. Yoksa Kadir Ağa'ya şöyle, Kadir Ağa böyle, bu sökmez. Kolaya zımpara tozu atandan haberiniz var mı? Kimdir bu sabatör? Bunun kimin yaptığı, daha doğrusu yaptırdığı bence malum. Kim? Dokuma ustası. Onun teşviki olmasa gayet tabii, ama atan kim? Anonim bir iş bu. Filandır diyemem henüz. Tertibatımı aldım ben de. Suçüstü yakalatacağım. Bununla birlikte bütün bunlar görülmemiş, bilinmeyen şeyler değil. Başta iplik ve dokuma ustaları olmak üzere bütün usta yardımcıları ve bütün bunların, hatta Kadir Ağa'nın propagandasıyla da işçilerin %98'i aleyhimde. Ters ters bakıyorlar, homurdanıyorlar, beni istemiyorlar. Genel müdür güldü. Demek Kadir Ağa'da. Elbette, yoksa niçin dolaşsın fabrika içlerini? Ne yapalım, siz İtalya gibi yerlerde fabrikaların önemli görevlerinde bulunmuş insansınız. Elbette bunun da hakkından geleceksiniz. İtalya, Fransa, Hindistan. Mesele yok. Yan kapıda Kadir Ağa giriverince İtalyan mühendis usulcacık kalktı, öbür kapıdan çıktı gitti. Arkasından nefretle bakan ağa, gene ne patırdatıyordu, dedi. Genel müdür sadece güldü. Beni çekiştiriyordu değil mi? Malum şikayetleriniz efendim. Masası üzerinde kağıtlarla meşgul olmaya devam etti. Masaya az daha sokulan ağa, ne diyor, diye göz kırptı. Malum şikayetler dedim ya. Atölyeleri gezip dolaşmanıza kızıyor. Öğrenmek istediğiniz bir şey varsa beni çağırıp sorsun, diyor. Öfkeyle doğrulan ağa. Sen o kabıklıya dirsin ki kendini parikhanenin üçüncü ortak diye almadım, diyor Kadir ağa, dirsin. Mal benim. İstersem çalar kibriti yaharım. Anladın mı, dedi. Haklısın ağa, ama ne anması? Onu bunu anlatmak zor. Avrupa'da. Burası Avrupa mavrupa değil. Burası Türkiye. Açsın gözünü. Açmazlarsa açarlar. Beğenirse böyle, beğenmezse çekilir gider memleketine. Burayı beğenmiyor da ne demeye gelmiş? Milliyet meselelerinin açılmasından hiç hoşlanmayan Yahudi Salomon cevap vermedi. Onu uzun uzun gözden geçiren ağa, yoksa sen de mi ondan yanasın, diye sordu. Etine iğne batırılmış gibi irkilen Salomon, "Ne münasebet efendimiz," dedi. "Ben sadece onun düşüncesinden söz ettim." "Sen de gavursun mesela, ama gavurdan gavura." "Hayır, ben gavur değilim." "Niye? Kabıklı der misin sen?" "Yo, Esat'tan mı?" "İlan Salomon, Esat'tan mı kabıklı der misin?" "Ben yarım sünnetliyim." "Yarım gavur yani." Gülüştüler A1'den biri. "Dur hele, senden arayı açık gayri," dedi. "Niye? Sen nesin burada? Genel müdür müsün yoksa eşeğin başı mı?" Pişkin Salomon gayet soğukkanlıydı. "Niçin?" "Pali Keynen hiç alakadar değilsin." "Mesela?" "Meselası var mı canım? Amele tekmil şikayetçi İtalyan'dan. Herifin düzenini beğenmiyorlar. Tövbe beğenmiyorlar. Ameleleri çağırıp ifadelerini alıyor mu? Başka? Katipler iplikhanenin kızlarıyla kırıştırıyorlar. Başka? Ananın dini. Savcı gibi ifaden mi alıyorsun?" "Estağfurullah, siz rahat olun." 10. Deveci Çapur Halil'in odasında Marokyan koltukların birinde bacak bacak üstüne atmış bulan ağa. "O ne? Hayrola," dedi. Derhal ayağa kalkan Deveci Çapur Halil. "Ben sana küstüm," dedi. "Niye? Ben bu palikede ayrıcalıklı değil miyim?" "Bu da laf mı bre Halil? Çal kibriti yak. Madem öyle, ne demeye yanındaki itlerini bağlatmıyorsun?" "Ne var ki? Ne olmuş ki?" Ellerini arkasına koyan Halil. "Ben kendimi bu palikenin sahibi bilir, senin de beni evladın gibi sevdiğini zannederdim." "Meğer," dedi. "İyi ama niye söylemiyorsun ne olduğunu bre Halil? Şöbir katibin var senin. Çırçır katibin midir nedir? Herif tuttu bizi odasından kovdu be." "Kovdu mu? Nasıl kovar?" "Kovdu işte. Basbayağı kovdu." "Nasıl kovar yahu?" "Basbayağı kovdu bre ağa. Lakin hatır saydım, senin gül hatrının depremde yeri var. Yoksa Allah'ımı inkar edeyim, ona iki dene miralay tokadı, zaten iki sıkımlık canı var." "Niye kavga ettiniz?" "Hiç yahu, fasa fiso. Kendini adamdan belledik, gittik odasına. Bir iki oturduk moturduk, söndür cigaranı." "Dedim ki benim cigaramın ateşi bu palikeyi yakmaz. Sen merak etme," dedim. "Yok ille söndür, ağanın emri var filan fıstık. Ağa bana bir şey demez. Ağa beni kendin belinden inme, öz evladı gibi sever," dedim. "Gene yok. O sıra sen geçtin. Ardından gitti geldi. Söndür cigaranı, ağanın emri böyle." Tepem attı. "Lan," dedim, "senin Habibini. Lakin olmaz, itin değil sahabının hatırı var. Seni saydım. Esat'tan sen mi dedin?" "Tövbe Halil, haberim bile olma yok valla." "Peki nasıl cesaret eder böyle?" "Cebimden harcamış. Senin ağam benim kardeşimden ileri mesela. Ona bir tane konsam yarısı boşa gider. Lakin saydığım nokta başka. Anlıyorsun ha?" "Nefesini tüketme. Cebimden harcarmış kosnik. 50 olsa lafımı yemem." "Dedim dedim. Dimedim dimedim. Nefesini tüketme. Palike içinde cigara içmenin yasaklığını tahmin ettik. Ah, sana göre değil tabii." "Bir şey değil." O kadar hammalı üstüme güldürdü. "Sana bir şey diyeyim mi? Ben sevdiğimi anlayayım ki onu şimdi çağırmalısın. Benim önümde ağzını bir güzel kayarını vermelisin ki benim de yüreğim soğumalı." "Kulağı asma bre herif. Bunlar ecir takımı, maaşçı kısmı. Niden bassan ciğeri beş para etmez. Sana benim cebimden harcamış." Deveci Çapur Halil. "Yok," dedi. "Sen onu çığır benim yanımda. Maaşçı kısmı bre herif. Nereden baksan. Yok ille çığır onu benim önümde." Çaresiz masasına geçti, zile bastı. İçeri giren odacıya çırçır kâdibinin çağırmasını emrini verdikten sonra altın çerçeveli gözlüğünü gözüne taktı. "Ağa ne örüyor? Alemleri iyi mi?" "Ağamın alemi Sultan Süleyman'da yok. İki tane bar kızı kapattı ki." Ağa güldü. "İki tane ha? Zorlu mu bari? Ne diyorsun bre ağa? Lokman Hekim'in iyi dediği. Dinmek iki tane. İki tane ki feryat. Biri sarı saçlı biraz. Ötekinin saçları zümrüt gibi esmer. Çiftlikte mi eleşiyorlar? He ya, hani rakı içtiydiniz? Üst kat var ya. Orayı tekmil boşalttırdı. Avradını mavradını, çocuklarını mocuklarını da mektebe kayıt için gönderdi. Kapı vuruldu. Cırcır katibi girdi. Suratı derhal asılan ağa. Ben size benim cebimden harcamalık yasa. Herkes kendi cebinden harcasın demedim miydi? Deveci Çapur Halil'e göz ucuyla bakan katip. Demiştiniz efendim. Demiştim de ne demeye benim cebimden harcadın? Sigara içiyordu. Söndürmesini rica ettim, dinlemedi. Ben de sen de ağa böyle diyor dedin. Katip başınaydı. Buyur dedi ağa. Demedim miydim sana benim cebimden harcamış? 50 olsan yemem lafımı. Didim didim. Dimedim dimedim. Katibe döndü. Bundan kendi istemem. Herkes kendi cebinden harcasın. Hadi yallah işin başına. Ağayı selamlayan katip odadan geri geri çıktı. Deveci çapur Halil. Böylelerine Allah kel versin de tırnak dilmesin. Aa, Çingene'ye beylik vermişler. Peşin babasını asmış dedi. Doğru it kapıda zebun gerek. Babalarımızdan dedelerimizden böyle duyduk böyle belledik. Deveci çapur Halil çıkıp gittikten sonra ağa odacısını çağırdı. Deveci çapur Halil'i odasına bıraktığı için sövdü saydı. Odacı, dinlemedi ağa. Ağa beni kendi öz evladından ziyade sever dedi. Desin, bırakma. Siz huylanırsınız diye. Benim huylanmama bakma, bir daha istemem, hadi. Odacı çıktı, önüne bir tomar perşömen çeken ağa, yeni öğrendiği imzasını atmaya başladı. Bu imzalar birbirine paralel 4-5 çizgiydi. Elinde pırıl pırıl sito gözlüklerinde gözlük, imza işine öyle dalmıştı ki kapının açılıp ortağı Numan Şerif Bey'in içeri girdiğini bile farkında olmadı. Cahil ortağını kapıda uzun uzun seyrettikten sonra Numan Şerif Bey, ''Ulan, ulan Kadir, hani yakışmıyor da değil ha, bir yabancı görse seni sahiden de genel müdür sanır, kirli, kulak, heybet.'' dedi. Şapkasını çıkardı, odacıya verdi. Sonra geçti, marakön koltuklardan köşedekine kendisini bıraktı. Kara kulak zadelerin eksiksiz konağından gözlerini dünyaya açan Numan Şerif Bey bütün ömrü boyunca hesapsız bir refah içinde yaşamış, 55 yaşlarında gerçekten bir erkek güzeliydi. Yaşamasını, yemesini, içmesini, oturup kalkmasını, görüşüp konuşmasını gayet iyi bilir. Yalnız Türkçe ile değil, İtalyanca, Fransızca ve Almanca ile de derdini anlatabilirdi. İstanbul'da yazlık, kışlık köşkleri, bir de yalısı vardı. Köşklerinin, apartman ve yalısının bütün duvarlarında Paris'ten, Londra'dan, Hollanda'dan getirilmiş çeşitli tablolar asılıydı. Amerika'dan 30 küsür bin liraya satın aldığı kahverengi deniz motoruyla yalısının önünde her an tertemiz pırıl pırıl beklerdi. Numan Şerif Bey özellikle divan ve tasavvuf şiirine düşkün, şapkayı fes, Türkçeyi Osmanlıca sayıp bu dünyanın hayhuyu içinde eski günleri tahayyülden zevk alan dostlarıyla mehtap alemlerine çıkardı. Her yıl hayır cemiyetlerine ödediği binlerce liradan başka evinin kapısını çalan hiçbir fukarayı ters yüz çevirtmez, para, yiyecek, eski şu bu verdirir, hatta fazla ihtiyar olanlarını salona çıkartıp karşısına oturtarak altın yaldızlı fincanlarla kahve ikram eder, görüşür, konuşur, giderken de ihtiyarın kuru avcına bir miktar para bırakırdı. Bu yüzden memlekette çok sevilir, fukara babası bilinirdi. Bütün ömrü Paris, Londra, Berlin, Roma, Kahire'de geçmiştir denilebilirdi. Fabrikayla ilgisi yılbaşlarında bilançoyu tetikten sonra hissesinin 3 ayrı bankadaki cari hesaplarının naklinden ibaretti. Odasının içine harikulade bir lavanta kokusu yayılmıştı. Neşesi gene iyice kaçan Kadir Ağa masadan kalkmış, gözlüğünü kılıfına, silosunu da yerine koymuştu. Numan Şerif Bey, otur otur, niye kalktın? Pek yakışıyordu dedi. Ağa, bırak taşkalayı beyefendi, biz ne kadar olsa malum ha. Canım bunu herkes bilmez, hiç kimse asalet nişanlarını doğarken birlikte getirmez. Bütün bunlar sonradan yakıştırılan şeyler. Otur hadi otur, hazır yakışıyordu da. Bırak canım sıkılıyor beyefendi. Niçin sıkılıyor canım bakalım? Şu palikenin durumu. Fabrika demeyi öğrenemedin gitti. Dilim dönmüyor. Ne varmış fabrikanın durumunda? İtalyan konuş da sana deyiversin. Konuş değil, konuş deyiversin de deyiversin. Neyse işte. Birdenbire ayağa kalktı Numan Şerif Bey. Konuştum diye. Kadir Ağa'nın gözlerinin ta içine baktı. İtalyanla da konuştum, diğer gerekenlerle de ağa hazretleri. Edindiğim kanaat şu ki sen iyi insan değilsin. Kadir Ağa'dan iki karış daha uzundu, daha iri, daha heybetli. Çok fena insansın sen Kadir. Eğer bana gelip seni ortaklıktan, kim demiş, seni ortaklıktan çıkarmak istediğimi kim demiş, patırtı etme, bana gelip de hisseni satın almak istiyorum, bana devret deseydin belki razı olurdum. Ama şimdi çarıklı erkanı harp zekanla arkamdan dalavereler çevirdiğini işitince, ne dalavirisi kim demiş, Numan Şerif Bey kesti attı. Neyse fazla laf istemiyorum. İtalyan burada kalacak ve fabrikada ben bulunmadığım zaman beni temsil edecek. Kadir Ağa Numan Şerif Bey'in heybeti karşısında ufalmıştı. Bunu amelere anlat dedi. Bana göre hava hoş, zatiniz herifle 5 senelik mukabele imzaladınız. Herif değil o, mühendis. Avrupalı yüksek mühendis, fen adamı. Neyse, beni ilakadar etmez. İlakadar değil, alakadar. Neyse, diye mırıldanarak odadan çıkan ortağına birdenbire her zamandan çok öfkelenen Numan Şerif Bey zile bastı. Odacıya banal genel müdürü çağır dedi. Az sonra koca burunlu genel müdür ellerini ovalayarak içeri girdi. Buyurun beyefendi. Numan Şerif Bey gülledi. Sana emir veriyorum, aç kulağını. Ben fabrikada bulunmadığım zamanlar Sinyor Orlando'ya doğrudan doğruya benim şahsi temsilcimdir. Bu bir. İkincisi, onu saymayan, verdiği emirleri harfiyen yerine getirmeyen kim olursa olsun derhal kapı dışarı edilecektir. İtalya'nın aleyhine kurulmak istenen ve günlerden beri hazırlanan komplodan günün birinde onun kılına zarar gelirse... Genel müdür ellerini ovaladı. Bu vaziyet karşısında ben deniz ne yapabilirim beyefendi? Ne mi yapabilirsin? Derhal emniyete haber ver. Elbette beyefendi, orası malum. Senden başka bir şey istemiyorum ki. Odanın içinde köşeleme dolaşmaya başladı. Budala, sersem, hayvan herif, aç köpek, kara cahil, meymenetsiz. Tuttuk kendimize ortak aldık. Gittik fabrikayı satın alma işini Ankara'da hallettik. Sonra herif, alacağın olsun ulan, yazının yarım pabuçlusu. Unuttu Mahmut Paşa Han'ın kapısında tavşan derisi beklediği, yapılara eşekle kum çakıl taşıdığı, peynir ekmek turşuyla sürttüğü günleri. Pencerenin önüne dikilen bir insan karaltısına dikkat ederken genel müdüre sordu. Kimdir orada dikilen? Ne istiyor? Genel müdür gitti baktı geldi. Bizim katiplerden biri. Ne istiyormuş? Sizinle görüşecekmiş. Ne görüşecekmiş benimle? Bilmiyorum efendim. Çağır gelsin. Sabahleyin Kadir Ağa'nın iptikaneden kovduğu, sonra da muhasebede azarladığı katipti. 2 sene önce fabrika muhasebesine bizzat aldığı milli mücadele arkadaşlarından birinin oğlu olan delikanlıyı tanıdı Numan Şerif Bey. Buyurun, bir arzunuz mu var? Evet efendim, size bir söyleyeceğim var. Yan gözle genel müdüre baktı. Numan Şerif Bey, buyurun dedi. Katip ilk önce ağır ağır başlamıştı. Gittikçe öfkelenerek öyle bir hınçla anlattı ki Numan Şerif Bey, vay it vay, vay iki paralık serseri vay, senin baban bu memleket uğruna çalışırken o açtırmasın ağzımı, kefen soyucu rezil, servetin nereden topladığını bilmeyenlere yuttursun köpek. Katibe öfkeyle yiyecekmiş gibi bakan genel müdür başıyla dışarı çık demek isteyen bir işaret yaptı. Katip tereddüt etti. Genel müdür işareti tekrarlayınca katip dışarı çıkmak için hazırlanmıştı ki Numan Şerif Bey, hırsız, katil diye mırıldanarak önce genel müdüre döndü. Fabrikanın içinde neler oluyor Salomon diye sordu. Katibe de, peki siz gidin işinizin başına dedi. Tekrar genel müdüre döndü. Bundan sonra benim bulunmadığım zamanlar bu çocuğun himayesi de sana ait, anlaşıldı mı? Genel müdür hiç de memnun görünmüyordu. Anlaşıldı mı diyorum sana? Anlaşıldı beyefendi, elbette, vazifem. Ver şuradan bana bir kağıt. Demin Kadir Ağa'nın imza denemeleri yaptığı parşümen tomarlarından bir kağıt çeken genel müdür Numan Şerif Bey'e uzattı. Zarif stiliyle sinirli sinirli yazan Numan Şerif Bey, deminki katibin maaşına 10 lira zam hakkında bir rapor düzenlemiş, altını imzalamıştı. Genel müdüre uzattı. Raporu çabucak gözden geçiren genel müdür, usulsüzlük olmaz mı beyefendi? Öteki memurlar diye itiraz etmek istediyse de Numan Şerif Bey gene gürledi. Senden görüşünü sormadım. Yallah, hadi marş. Genel müdür elinde kağıt çıktı gitti. 11. Fabrikanın işçi kapısı üzerinde yuvarlak saat öğlenin 11.30'unu 5 geçeyi gösteriyordu. Tam 11.30'da dokunahane paydası olmuştu. Şimdi iptikhanenin kadın işçileri siyah önlük beyaz başörtülü kalabalığı halinde yorgun çıkıyorlardı. Fabrikanın önü pazar yeri gibiydi. Üzüm, kuru yemiş, portakal, çeşit çeşit tatlı, kuru köfte, simit satıcılarının haykırışları birbirine karışıyor. Kuvvetli güneşin altında zevkle uçuşan besili kara sinekler yiyeceklere inip kalkıyorlardı. 12 saatlik yorucu bir işten sonra kavuştukları hürriyetin neşesiyle güneşe karşı gerinen, birbirini kovalayan yahut birbirlerine yaslanarak iptikhane kızlarını seyreden, laf atan delikanlı dokumacılar, fabrika meydan hamalları, yalın ayak çocuklar, bütün gürültü, şamata ve kaynaşmaya alışmamış, yadırgı gözlerle seyreden yayla memleket uşakları. Paramparça üst başlarıyla bunlar öyle çoktu ki. Dokumacı Sadri kooperatif bakkalına girdi. Her paydosta olduğu gibi dükkan gene ağız ağızaydı. Gümüş çerçeveli oval gözlüğünü alnına kaydırmış, bakkalla kıpkırmızı bilekli çırağı, 10 kuruşluk tahin helvası, kara zeytin, 12,5'luk pirinç, mercimek, tuz tartıp lamba camı, öküz başlı, çivit boya, samun yahut sigara vermek için didinip duruyorlardı. Müşteriler sabırsızdılar. Mamut ağa, daha bekleyecek miydik Mamut ağa? Mamut emmi be, ben hepsinden önce geldim, hepsinden arada kaldım. Mamut amcam, Mamut ağanın gene basuru sancmaya başlamıştı. Vay Mahmut ağanızın avradını, anasını diye okkalı bir küfür savurdu. Kahkahalar yükseldi. Fıçı gibi yüz yuvarlak biri olan dokumacı Musa, ar dedi. Camgöz Sadık ağzıyla zor çekti. Deveci Çapur Halil, çek kardeş dedi. Bir yokuşun kaldı. Mahmut ağa gülüverince tekrar kahkahalar yükseldi. Fırsattan faydalanan Mahmut ağa, terazinin oraya sıkıştırdığı 49'luk rakısını aldı, dikti. Doğranmış yer turşusundan da ağzına attıktan sonra ellerini birbirine sürterek, demimizi aldık dedi. Söyleyin şimdi. Gene her kafadan bir ses çıkmaya başladı. 12,5'luk pirinç, 2 tane çivit boya ver hele şuradan. Bizim lamba camını Mahmut emmi, öyle mi be, bizim samun narı vereceydin. O bu. Dokumacı sadece sigarasını hala alamamış, elinde para bekliyordu. Hiç istemediği halde göz az ilerisinde kendisine bakmakta olan Camgöz Sadık'a kaydı. Deveci Çapur Halil ile bir şeyler konuşuyorlardı. Arkasını döndü. Çatmaya fırsat kollayan Camgöz Sadık yanına geldi. Sadir'in omzunu dürttü. Arkanı niye döndün lan? Sadir cevap vermedi. Sana söylüyorum lan, bacısı güzel. Arkanı niye döndün? Az daha tezgaha sokulan Sadri, Mahmut emmi be diye parayı uzattı. Şuradan bir cigara ver hele. Camgöz Sadık gene dürttü. Laf soruyoruz ulan ayı, boş mu veriyorsun yani? Arkana niye döndün lan? Sadir hırsla döndü. Ayı sensin, senden konuşan var mı? Yumruğunu kaldıran Camgöz Sadık. Bak, başlarım anandan bacından ha. Anam avradım olsun, öfelerim. Sabahın an ağaya yediğim boktan haberim yok mu belliyorsun? Dayımın sözünden çık da gör. Seni bu memlekette yaşatanın kibriyasını. İki şişe kırmızı şarapla yanlarına sokulan deveci Çapur Halil, ne o dedi? Kaynımı ne sıkıştırıyorsun gene? Camgöz Sadık öyle bir kahkaha attı ki dükkan çınladı. Kalabalıktan biri, gül kardeş gül dedi. Anan seni gül ayında doğurmuş belli. Sigarasını alan Sadri ağlayacak kadar hırslı dükkandan çıktı. Berikiler de peşinden çıktılar. Yolun alt başında kebapçının yolunu tuttular. Sadri arkalarından nefretle baktı. Yere tükürdü, bir sigara yaktı. Babasına bin kere söylemişti. Alalım şu kızı fabrikadan baba, alalım şu kızı fabrikadan. Onun kazanacağı para yerin dibine geçsin. Başımıza bela olacak. Yok olmaz, benim kızım şöyle, benim kızım böyle. Bu zamanda anama bile güvenmem diyor Musa. Doğru, kız kısmı değil mi? Ne ana tanırlar, ne baba, ne kardeş. Gözlerini birine kestirdiler mi, bir gün yallah. Onun için boş ver. Belki 100. sefer dokumacı Musa'ya hak verip bacısı Cemile'ye boş verdiği halde bir türlü çekilip gidemiyor, altları delik kaba, postalları üzerinde yorgun, fabrika kapısı önünde dolaşarak sigara içiyordu. Saate baktı, 12'ye geliyordu. İptikhane bütün boşalmıştı. Boşnak kapıcı kapının demirlerinin kanatlarından birisini kapamıştı. Kızın da çıkıp da kalabalığa karışarak eve gidip gitmediğini düşündü. İhtimal vermedi. Gözünü kapıdan ayırmamıştı ki, son günlerde hep böyle oluyordu. Bütün işçiler çıkıyor o neden sonra. Katiple konuşuyordu herhalde. Bunu istemiyor da değildi. Çünkü oğlan ne de olsa bir katipti. Okumuş yazmıştı. Laf söz bilir, medeniyetten anlardı. Deveci Çapur Halil ya, sonra katip idman yurdundan sağcık oynuyordu. Memlekette en iyi penaltı atan iki kişi varsa biri oydu. Başının ağrısı gene başlamıştı. Şu cenabet çıksa da gidip eve kafayı vursam diye düşünüyordu ki bakkaldan çıkan dokumacı Musa'yı gördü. Gamsız diye düşündü. Yanına gelen Musa, ne bekliyorsun diye sordu. Hiç dedi Sadri, bizim enayiyi. Neye, çıkmadı mı? Çıkmadı. Musa göz kırptı. Neye? Sigarasının dibini bir fiskeyle fırlatan Sadri, ne bileyim ben dedi. Herkes çıkalı milyon oluyor yahu. Oluyor ama. Haydi birer çay içek. Canım istemiyor, eve gidip vuracağım kafayı. Bacın çıkana kadar içek bir çay işte. Boş ver. Senin Nusret Musret içerideler, tartışma gırla gidiyor. Şimdi neredeyse çıkar Cemile. Hem başım ağrıyor benim. Çay parası benden, korkma. Çay içecek paramız da mı yok artık? Zımpara tozu dalgasını ağaya çıtlatmışsın. Ne? Kimden duydun? Camgöz Sadık'tan. Onun Habibini şaşıracağım diyor. Sana ne karışıyorsun be bre oğlum? Onlarla uğraşılır mı? Bana baksana, sakala göre tarak vururum. Neme lazım? Elin keçisiyle koyunu. Şimdi yeni dalgalar dönüyor. Para günü. İtalya'nı dövecekler. Ona bak sen. Sahi mi? Onun için gidek de birer çay içek dedim sana. Dinlemedin. Hem İtalya'nı hem de İzmir'le Nusret'i filan. Sen geri dur. Benden de duymuş olma. Bizim dokuma ustaları el altından işçiyi körüklüyorlar. İptikhane ustası da iptikhane işçisini. Tekmin ustalarla işçi birlik oldu, ağız birliği. Hani haksız da değil. Hangimiz memnunuz? Git gel sakızın dibi. İplik kopuğunu bağlamaktan bez dokuyamıyoruz. Bu paradan hiç umudum yok. İzzet'e bakarsan size alet etmek istiyorlar. Karışmayın, size bir faydası yok diyor. Ama öyle değil kazın ayağı. İtalya'nın kabahati olmasa bile madem onun yüzünden kazançlarımız azalıyor, bassın gitsin. Gitmezse Allah'ını şaşırtmak lazım. Ama gene de geriden seyirci olmak en iyisi. Sen zımpara tozu lafını ağzından kaçırmasan iyi ederdin. A sordu, ben de söyledim. A sordu diye karnındakileri hemen dökmen mi lazım? Nusret daha beter yapmış. Ona ne bakıyorsun sen? Batağına gidiyor o. Atılganlık her zaman iyi değil. Suyu saman altından yürütmek marifet. Nusret'in gidişini beğenmiyorum ben. Ne olur? Çocuksun. Ne olur var mı be? Bura fabrika, ne olmaz. Her bir şey olur. En biri para günü. Millet İtalya'nı döverken bunu da kim vur diye getiriverir. Hadi birer çay içek. Sadiye kolundan çekmek istedi, o gene direndi. Şimdi neredeyse çıkar. Çeyrek geçiyor 12'yi. Musa, benim bacım olsa ne yapardın? Bacağına bastın mı ayırırdın? Benden oynuyor musun sen? Bacın Zehra'nın bacağı, onun için mi ayrık? Dalga mı geçiyorsun lan toy? Benim bacılarım benden çok büyük oğlum. O Zehra bacım yok mu? Ben onun şu kadarmışım, anam ölmüş. Bana analık etmiş. Benim küçüğüm olmalı. Böyle gecikmeli ki, avrat kısmı değil mi? Anam olsa şüphelenirim. Kafalarında yumruğu eksik etmeye gelmez. Kızını dövmeyen dizini döver. Doğru. Babanı zorla, alın fabrikadan onu. Şu meseleyi biliyorsun ya, babanın kulağına bir giderse Allah'ıma hem onu hem de seni didik didik eder. Bana ne, bin kere söyledim fabrikadan alalım diye. Lan ne günler be, senin baban da benim babam da memlekette Karun gibi zenginlermiş. Ne vardı sanki o zenginliği bırakıp da buraya gelmekte? Saray gibi evimiz varmış. Tarlalar, bahçeler. Tuu. Şimdi olmalı ki dedi Sadri, sırt üstü yat. Benim babam da tutturmuş Karagöl'ü. 8-10 dönüm tarladan ne çıkacak? Heç canım, vızırtı. O bir değil ya, senin baban istese oturduğu yerde zengin olur değil mi? Söylemiyor muyum? Bize hiç acıdığı yok. Saç keser bedeş, sakal kazır bedeş, diş çeker bedeş. Kırık sarar, yarı yakar bedeş değil mi? Vallahi be, halbuki para alsa da o paraları biriktirse, köye giderken dolu paranız olurdu. Kim gidiyor köye? Boş ver yahu. Ne işim var benim şehir dururken? İstiyorsa kendi gitsin. Şu kızı baştan bir atsaydık, gerisi kolaydı. Babam da çeker köye giderdi, ben de burada. Oh! Her hafta stadyuma giderdim, sinemaya giderdim değil mi? He ya, bu kız işi tatsız. Deminden bakkalda cam göz sağlıklı o silik deveci kışkırttı. Git şu Sadri'ye çat, ben gelip ayırırım dedi. Deveci çapur alır mı? He ya, bacısı güzel dedi. Kaynım dedi, sesini çıkarmadın. İnsan yer mi bu lafları? Ne yapayım Musa, kolum kanadım kırık. Şöyle sağlam bir arkam olsa, göğsüne vurmuşlar da vay arkam demiş. Benim bacım olsa çalıştırmam. Acımdan ölsem gene çalıştırmam. Senin bacın çalışmamış mı? Ben çocukmuşum. Şimdi olsa, çalışmasa benim kazancım yetmez. Aha geliyor. Yanındaki kim? Halime mi ne? Hey Halime. O kız da benim hoşuma gidiyor efendi. Musa, sil ağzının salatasını lan. Deftersiz dedi. Sadri güldü. Pamuk tozuyla ağarmış siyah önlükleri, beyaz başörtüleriyle kızlar hızlı hızlı geliyorlardı. Musa, iyice sıkarlar ha. Kız kısmının başından yumruğu eksik etmeye gelmez. İyice sıkarla. Dur sen dedi Sadri. Bak şimdi ne yapacağım ona. Fabrika kapısının oraya dikildi. Kaşlarını çattı. Ellerini arkasına koydu. Bir ayağını önüne attı. Hindi gibi kabarmış bekliyordu. Kızlar geldiler geldiler. Sadri'nin önden geçerken dönüp bakmadılar bile. Sadri, Efe diye seslendi. Cemile derhal durdu, döndü. Ne var? Neredeydiniz bu vakte kadar? Sana ne? Ne demek bana ne? Herkes çıkalı milyon oluyor. Bir saattir bekliyoruz. Beklemeyeydin. Bizi bekle dedik mi sana? Yürü kız, yürü. Halime gülüverdi. Musa da, kızlar yürüyüp gittiler. Musa kızın yanında hiç peyesan yokmuş. Biri herif dedi. Artos Pios geçti. Ben olsam bacağına bastığım gibi. Kızların arkasına öfkeyle bakmakta olan Sadri yere tükürdü. Ne fayda? Ben ne yapayım? Bir baba kızına bu kadar yüz verirse... Bu kız senden erkek arkadaş, seni tövbe piyasaya almıyor. Sen de ne gıcık veriyorsun adama yahu. Kahkaha ile gülen Musa, almıyor işte, seni tövbe piyasaya almıyor. Sadri'nin gözleri doldu. Beni kimse piyasaya almaz arkadaş. Ben dünyanın en aşağılık insanıyım. Sokaktaki itler bile piyasaya almaz beni. Var mı daha bir diyeceğin? Konuşma benden. Çayhaneye taraf yürüdü. Musa pişman olmuştu. Koştu boynuna sarılmak istedi. Sadri silkindi. Bırak lan sen de. Lan şaka ettik. Hiç de şakaya gelmez misin bre herif? Böyle şaka mı olur yahu? Konuşma benden. Şaka ediyormuş. Deyyus'un kızını çekip vurayım mı? Onu mu istiyorsun? Tekrar koluna giren Musa onu çayhaneye çekti. 3. ayrımın sonu sayfa 53.